Ayrım 14, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeano, sayfa 208. Televizyonun hakimiyeti. Günümüzde futbol maçlarının oynandığı bir stat, kocaman bir televizyon stüdyosu sayılır. Maçlar televizyon aracılığıyla yayınlandığında evimize rahat oturup seyredebilmekteyiz. Televizyon artık her şeye hükmetmektedir. 86 Dünya Kupası'na Valdano, Maradona ve öbür oyuncular maçların öğleyin güneşin değdiği yeri kavurduğu saatlerde oynanmasına itiraz edip durdular. Meksiko'da vakit öğleyken Avrupa'da geceydi ve Avrupa televizyonu için en uygun olanı bu saatlerdi. Alman kaleci Harald Schumacher sıcaktan ne hale geldiğini şöyle açıklıyordu. Devamlı terliyorum, boğazım kuruyor, çimenler de kuru bir tezeye benziyor. Sert, tuhaf ve düşmanca. Güneş ışınları stada dik olarak düşüyor ve kafamızda parçalanıyor. Gölge bile vermiyoruz. Televizyon için bunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Yayın hakkının satışı oyunun kalitesinden daha mı önemliydi? Futbolcuların görevi koşmaktı ve konuşmak değil. Havelanç devreye girerek tartışma şu sözüyle son verdi. Çenelerini kapatıp oynamaya baksınlar. 86 Dünya Kupası'nı kim yönetti? Meksika Futbol Federasyonu mu? Yok canım, daha neler. Aracılara ne gerek var? Kupa yöneten televizyonun as başkanı ve aynı zamanda uluslararası bir yayın şirketinin başkanı olan Guillermo Conado'ydu. Bu şampiyona televizyonundu. Bu özel şirket bir tekel kurmuştu. Meksika futbolunun efendisiydi ve Meksikalıları boş zamanları nasıl geçireceği hususunda yönlendiren de yine oydu. FIFA ile birlikte Avrupa pazarlarına yapacağı yayınlar sonucu kasasına girecek olan paradan başka hiçbir şey televizyonu ilgilendirmezdi. Meksikalı bir gazeteci Dünya Kupası'nın kar ve masrafının ne kadar olduğunu ona sormak patavatsızında bulununca Conado oldukça soğuk ve ters bir şekilde cevap verdi. Bu özel bir şirkettir, kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Şampiyona sona erdiğinde Havelange'in gözüne girmiş olan Conado, kimseye hesap vermeyen kuruluş FIFA'nın başkan yardımcılığına getirildi. Televize yalnızca Meksika'da oynanan yerli ve yabancı karşılaşmaları vermekle kalmıyor, aynı zamanda birincilikteki Amerika, Necaxa ve Atlante adlı 3 kulübün de sahibi olarak ağırlığını koyuyordu. 1990'da televize Meksika futbol üzerinde söz sahibi olduğunu oldukça sert bir şekilde gösterdi. O yıl Puebla kulübü başkanı Emilio Moreno'nun aklına çok can alıcı bir fikir geldi. Maçlarının aklında televizyonun kendilerine daha fazla para ödemesi gerektiğini düşünüyordum. Mağrur'un bu düşüncesi Meksika Futbol Federasyonu'nun bazı yöneticileri tarafından da benimsendi. Reklam sayesinde servetler kazanan televizyonun kulüpler ödediği para aşağı yukarı 1000 dolardı. İşte o zaman televizyon bu alanda kimin sözünün geçtiğini gösterdi. Mağrur şiddetli bir bombardımana maruz kaldı. Önce evine ve işlerine haciz gelmeye başladı. Sonra tehditler aldı, kanun dışı ilan edildi ve hakkında bir tutuklama kararı çıkarıldı. Ve bir sabah kulübü Puebla'nın stadının kapılarının mühürlenmiş olduğu görüldü. Fakat mafya özgü bu yöntemler onu atından devirmek için yeterli olmadı. Bunun üzerine son çare olarak hapse atıldı ve ağzı kulübü tüm yandaşlarıyla birlikte Meksika Futbol Federasyonu'ndan ihraç edildi. Dünyanın her yerinde bir maçın nerede, ne zaman ve nasıl oynanacağına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak karar veren daima televizyondur. Futbol bedeniyle, ruhuyla, kısacası her şeyle bu küçük ekrana satılmıştı. Futbolcular artık birer televizyon yıldızıdır. Gösterileriyle yarış etmek kimin haddine düşmüş? 1993 yılında Fransa ve İtalya'da en fazla seyredilen program, Marsilya Olimpiki ile Milan'ın karşı karşıya geldikleri Avrupa Şampiyonalar Kupası'nın final maçı oldu. Milan kulübü bilindiği gibi İtalyan televizyonun sahibi değildi. Ancak kulübü Olimpik'in 1993'te televizyondan aldığı para, 1980'de aldığından 300 misli daha fazlaydı. Televizyonun hoşlanması için doğal olarak haklı nedenleri vardı. Maçları artık yalnızca stadlardaki sınırlı sayıda seyirci değil, milyonlarca insan seyredebilmektedir. Artan seyirci sayısı görüntü istediği gibi yönlendirerek mallarını satmak isteyen iş adamlarının ekmeğine yağ sürmüştür. Bu seyirciler onlar için mükemmel bir tüketicidirler. Ne var ki beyzbol ve basketboldan farklı olarak futbolda sık sık reklam yayınlama uygun aralar yoktur. Tek bir ara ise yeterli değildir. Amerikan televizyonu bu nahoş kusuru düzeltmek için maçların her biri 25 dakika olmak üzere 4 devreye bölünmesini önerdiğinde bu öneri Havelange tarafından da benimsendi. Atak ya da ürkek futbol. İngiltere karmasının teknik direktörü Don Howe 1987'de şöyle diyordu. Maçı kaybettikten sonra kendisini rahat hisseden biri asla iyi bir futbolcu olamaz. Profesyonel futbol gün geçtikçe daha zevksiz bir spor dalı konumuna gelmektedir. Maçı kaybetme endişesinin verdiği stres futbolu giderek daha fazla hıza ve kuvvete dayanan bir ortama doğru sürüklemektedir. Artık daha çok koşuluyor ama daha az riske giriliyor. Çünkü cesaret kar sağlamamaktadır. 54 Dünya Kupası ile 94 Dünya Kupası arasında geçen 40 yılda atılan gollerin sayısında önemli bir azalma görülmektedir. Bu sayı şimdi yarı yarıya düşmüştür. Bu yüzden 1994'te beraberlikleri azaltmak amacıyla galibiyetlere 2 puan yerine 3 puan verilmesi karara bağlandı. Orta derecede başarı sağlamada ya da hezimeti önlemede uzmanlaşmış görevlilerden oluşan takımların sayısı, profesyonel futbolda gün geçtikçe hızla artarken, futbolcuların maçlarda işlerinden geldiği gibi oynama özgürlüğü de tanınmamaktadır. Şilli futbolcu Carlos Caselli, ürkek futbolu şu sözüyle eleştiriyordu. Bu taktik masa topundan farksız. 11 futbolcu yerlerinde adeta mıhlanmış gibi oynamak zorunda. Rus futbolcu Nikolay Storotsin uzaktan kumandalı futboldan yakınmasını şu şekilde dile getiriyordum. Artık futbolcuların hepsi birbirine benziyor. Eğer formalarını değiştirmiş olsalar hiçbirini tanıyamazsınız. Hepsinin oyun tarzı aynı. Atak ya da ürkek oynamak işte bütün mesele bu. Oynamak kelimesi etimologlara göre batı dillerinde şaka yapmak anlamındadır. Sıhhat kelimesi de vücudun en özgürce hareket edebilmesini ifade ediyor. O halde bu kelimeden yola çıkarak tekrarlanan mekanik hareketlerin sağladığı kontrollü bir başarının sağlıklı olmadığını, futbolu hasta ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sürprizden, güzellikten ve büyüden yoksun bir oyunla kazanmak, kaybetmekten beter değil mi? 1994 yılında İspanya Ligi'nde Real Madrid, Gijon Sporting karşısında yenildi. Fakat Real Madrid'li oyuncular kendilerinden geçerek vecit halinde oynamışlardı. Sözlükte vecit kelimesi bir kimsenin tanrı aşkını duyarak kendinden geçmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Teknik direktör George Valdano soyunma odasında oyuncuları güler yüzle karşılayarak onlara şöyle dedi. Hep böyle oynayın da yenilirseniz yenilin. Sahada koşan ezza dolapları. 1954 Dünya Kupası'nda Almanya karmasının futbolcuları sürat yönünden şaşırtıcı bir performans gösterip Macarları yaya bıraktılar. Ferenc Puşkaş, Almanya'nın soyunma odasının tıpkı bir haşhaş tarlası gibi koktuğunu söylüyordu. Bu sözle galip ekibin futbolcuların hiç yorumladan at gibi koşmaları arasında bir bağlantı olduğu muhakkaktı. 1987'de Almanya karmasının kalecisi Harald Toni Schumacher, futbol konusunda yayınladığı kitabının bir yerinde şöyle diyordu. Burada kadın yerine bol bol doping ilaçları bulacaksınız. Bu sözle Alman futbolunu ve dolayısıyla bütün profesyonel futbolu kastediyordu. Der Anpfiff, Başlatma Düdüğü adlı kitabında Almanya karmasının oyuncularının kendilerine aşırı dozda enjeksiyon yaptığı bir takım hapları leblebi gibi aldıklarını ve devamlı olarak ishal olmalarını yol açan maden suları içtiklerini yazıyordu. Bu ekip ülkesini mi temsil ediyordu yoksa Alman kimya endüstrisini mi? İlaç alma alışkanlığı öyle bir duruma gelmişti ki futbolcular uyumak için bile uyku hapı alıyorlardı. Schumacher bu hapları görmeye bile tahammül edemiyordum. Rahat bir uyku çekmek için onun bir maç yapıp bir adam başka bir şeye ihtiyacı yoktu. Alman kaleci profesyonel futbolda uyarıcı, canlandırıcı ilaçların sık sık alındığını kitabında açıklıyordu. Maç kazanılsın da nasıl olursa olsun düşüncesiyle hareket eden birçok futbolcu sahada koşan birer ecza dolabı haline gelmektedir. İşin ilginç olan yönü onları bu ilaçları almaya zorlayan sistem olay bir sır olmaktan çıktığında onları suçlu olarak mahkum ediyordu. Schumacher birkaç kez kendisinde doping yaptığını ve bundan dolayı vatan hainliğiyle suçlandığını açıklıyordu. Dünya Kupası'nın unutulmaz ismi halkın gözbebeği Schumacher bu yüzden bir anda gözden düştü. Kulübü Kolonya'dan ve dolayısıyla milli takım kadrosundan da çıkarıldı ve sonunda çareyi Türkiye'ye giderek futbol hayatını orada sürdürmekte buldum. Şarkılarda ırkçılık. Planlarda, haritalarda yer almayan, gözle görülmeyen öyle bir duvar vardır ki Berlin duvarını bile gölgede bırakır. Bu duvar insanları birbirinden ayırmak için dikilmiştir. Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere ikiye böldüğü gibi aynı zamanda ülkeleri, hatta şehirleri keskin çizgilerle birbirinden ayırır. Dünyanın güneyindekiler bu duvarı aşarak kendilerini ilgilendirmeyen bir işe burunlarını sokmak münasebetsizliğinde bulunduklarında, kuzeydekiler sopayı göstererek yerlerin neresi olduğunu onlara hatırlatırlar. Ülkeler ve şehirler içinde durum aynıdır. Her şeyin aynası futbol bu gerçeği yansıtmaktadır. 80'li yılların ortalarında Napoli kulübü, Maradona'nın sihirli gücü sayesinde İtalya'nın en iyi futbolunu sergileyince, ülkenin kuzeyindeki halk, insanları küçük düşürücü silahları kılıflarından çıkararak bu duruma tepki göstermekte gecikmedi. Napoliler, kendilerine yasaklanan galibiyete ulaşmakla çizmeyi aşmışlar ve şimdiye kadar hep güçlerin hakkı olan zafer kupalarını almak küstahlığında bulunmuşlardı. Bu yüzden güneyden gelen bu çapulculara hadlerini bildirmek gerekiyordu. Milano ve Torino stadlarının tribünlerinde üzerlerinde Napoliler İtalya'ya hoş geldiniz ya da Vezuv Yanardağ sana güveniyoruz şeklinde aşağılayıcı yazılar bulunan pankartlar asılıyordu. Ve dahası ırkçıların maçları her zamankinden daha fazla küm kusmaya başlamıştı. Bu pis koku nereden geliyor? Köpekler bile kaçıyor. Napoliler geliyor. Ey öfkeli depremzedeler, hayatınızda hiç mi sabun görmediniz? Napoli sen pisliksin, Napoli sen çirkefsin. Bütün İtalya'nın yüz karasısın. Arjantin'in Boca Juniors takımı da tıpkı Napoli gibi aşağılayıcı alaylara ve hakaretlere maruz kalıyordum. Boca Juniors takımının taraftarlarını genellikle zenciler ve ırgatlar gibi toplumun alt tabakasına ait insanlar oluşturuyordum. Buenos Aires'te nefret edilen bu korkunç şeytanı şehirlerinden kovmayı düşleyen rakip takımların seyircileri şu dizeleri ağızlarından düşürmüyorlardı. Herkes biliyor ki Boca matemli, hepsi zenci, hepsi it uğursuz. Bu keratoları gebertmeli. Hepsi it uğursuz, hepsi çulsuz. Hepsini Riachuelo'ya dökmeli. Her şey mübah. 1988 yılında Meksikalı gazeteci Miguel Angel Ramirez genç takımlarla ilgili bir yolsuzluğu gözler önüne serdi. Meksika'nın genç milli takım kadrosunda bulunan bazı oyuncular yaş sınırını 2 ya da 3 yıl aşmışlardı. Sanki mucizevi gençlik iksiri isimmişlerdim. Nüfus kayıtlarına tahrifat yapan yöneticiler pasaport alırken gerçek dışı beyanda bulunmuşlardım. Bu olağanüstü terapiyle gençleştirilen futbolculardan biri ikiz kardeşinden 2 yaş küçük görünüyordu. O zaman Guadalajara kulübü as başkanı şöyle bir beyanat verdim. Bunun iyi bir şey olduğunu savunmuyorum ama bu hep yapıla gelmiştir. Genç takım üzerinde söz sahibi olan Rafael del Castello gazetecilere şu soruyu yönelterek karşılık veriyordu. Öbür ülkeler yaptığı zaman normal sayılan bir şeyi Meksika yapınca neden normal olmasın? 66 Dünya Kupası'nın hemen akabinde Arjantin Futbol Federasyonu'nun basın sözcüsü Valentin Suarez şöyle bir demeç vermişti. Stanley Rose dürüst bir adam değildir. Dünya Kupası'nı İngiltere'nin şampiyon olması için düzenledi. Eğer Dünya Kupası'nda Arjantin'de yapılsaydı ben de aynını yapardım. Rekabete dayanan serbest piyasada geçerli olan kurallar günümüzde başarıya ulaşmak için haklı ya da haksız her yolun denenmesine izin vermektedir. Profesyonel futbolda vicdana, ahlaki değerlere yer yoktur. Çünkü profesyonel futbol her ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşmayı hedef alan ve vicdanla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir sistem üzerine oturtulmuştur. Zaten vicdan denilen kavrama tarih boyunca fazla önem verilmezdi. İtalya Rönesansı'nda vicdan en düşük, en önemsiz ağırlık biriminin adıydı. 20. yüzyıla geldiğimizde ise durum nasıldır? Köln takımının oyuncusu Paul Steiner bir zamanlar şöyle demişti. Ben para ve yıldız için oynuyorum. Rakibim ise paramı ve yıldızımı elimden almak için oynuyorum. Bu yüzden rakibimle karşılaştığımda kazanmak için her yolu denemekte bir an bile tereddüt etmem. Hollandalı futbolcu Ronald Koeman vatandaşı Giallo'nun Fransız Tigana'ya tekme atarak ona hastanelik edişini şu sözlerle mazur göstermeye çalışıyordu. Bu son derece klas bir hareketti. Tigana en tehlikeli olanıydı ve ne şekilde olursa olsun onu durdurmak gerekiyordu. Amaç vasıtayı meşru kılıyordum. Gizlilik içinde yapıldığı sürece her türlü çirkin hareket mübahtım. Marsilya'nın olimpik takımının defans oyuncusu Vasile Boli rakip oyuncuların ayak bileklerine tekme atmakla suçlanıyordum. 1993'te dirsek vurmaya meraklı futbolculardan Roger Millay'ı bir kafe darbasıyla yere selen Boli bu işin püf noktasını şöyle açıklıyordum. İlk derste yapılması gereken şu. Sana vurmamaları için önce sen onlara vuracaksın. Ama bunu çaktırmadan yapmak gerekir. Topa yakın olmayan bir yerde vurmak gerekiyor. Çünkü tıpkı televizyon kameraları gibi hakemin gözleri de daima topun üzerindedir. 70 Dünya Kupası'nda Pele, İtalyan Bertini'nin kendisinin uyguladığı sıkı markajdan yaka silkmiş olmasına rağmen onu övmeden de edemiyordum. Bertini, faulü fark ettirmeden yapabilen bir sanatçıydı. Yumruğumu, böğrüme, mideme çaktırmadan indiriyor, ayak bileğimi ustalıkla tekmeliyordu. Tam bir sanatçıydı o. Arjantinli gazeteciler Carlos Bilardo'nun yaptığı bu çeşit çirkin hareketleri takdir ediyorlardı. Çünkü onlara göre büyük bir ustalıkla yapılan sonuç alıcı hareketlerdi bunlar. Söylenenlere bakılırsa bir zamanlar Carlos Bilardo maç esnasında elinde sakladığı bir iğneyi sensizce rakip oyuncuları batırdıktan sonra ben hiçbir şey yapmadım dermiş. Daha sonraları Arjantin karmasının teknik direktörü olan bu zat 90 Dünya Kupası'nın en kritik maçında susuzluktan dil damağına yapışan Brezilyalı futbolcu Branco'yu içi yarı yarıya kusmukla dolu bir su matarası göndermek gibi bir marifette bulundu. Uruguaylı gazeteciler sinsice işlenen bu çeşitli suçlara sağlam bacak oyunu adını takmışlardı. Uluslararası karşılaşmalarda rakip oyunculara gözdağı vermede en tesirli silah olduğu tecrübeyle sabittim. Ama bu tekmenin oyunun ilk dakikalarında indirilmesi gerekiyordu. Aksi takdirde oyundan ihraç edilmek söz konusu olabilirdi. Uruguay futbolunu çökerten başlıca nedenlerinden biri de bu tür şiddet hareketleriydi. Eskiden tekme değil yumruk atmak erkeklerin şanından sayılırdı. 50 Dünya Kupası'nda ünlü Maracanã finalinde Brezilya'nın yaptığı faul sayısı Uruguay'ınkinin 2 misliydi. 90 Dünya Kupası'nda da teknik direktör Oscar Tabárez, Uruguay karmasının yeniden temiz futbola dönmesini sağladığında bir takım yerel muhabirler bunun iyi sonuç vermeyeceğini ileri sürmüşlerdi. Bugün ne yazık ki asilce kaybetmektense şerefsizce kazanmanın çok daha iyi olduğunu düşünen taraftarların ve yöneticilerin sayısı oldukça fazladır. Uruguaylı forvet oyuncusu Pepe Sassia bir keresinde şöyle diyordum. Kalecinin gözlerine toprak mı serpmeli? Yöneticiler işin farkına varırlarsa bundan pek hoşlanmazlar. Arjantin seyircisi 86 Dünya Kupası'nda Maradona'nın eliyle attığı gole hayran olmuştu. Çünkü hakem onu görmemişti. 90 Dünya Kupası elemelerinde Şili karmasının kalecisi Robert Rojas kendi alnını keserek yaralanmış gibi yapmış ama fayası ortaya çıkmıştı. Onu her zaman göklere çıkaran, kendisine Akbaba lakabını takmış olan Şili seyircisi onu yerin dibine batırmakta gecikmedi. Çünkü yaptığı işi yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Her alanda olduğu gibi profesyonel futbolda da kılıf iyi hazırlandığı sürece suç işlemekte sakınca görülmemektedir. Bilindiği gibi kültür kelimesi ekip biçmek, ürün elde etmek anlamına da gelmektedir. Şöyle bir soru aklımıza geliyor. Güce ve iktidara sahip olmak için ne ektik ne biçtik. Askeri cuntaların suçlarını ve politikacıların yolsuzluklarını cezasız bırakan ve onları kahraman mertebesine yükselten bir gücün sağladığı gayrimeşru bir ürünün bize ne gibi bir faydası olabilir? Bir zamanlar Cezayir'de kalecilik yapmış olan ünlü yazar Albert Camus, futbol konusunda düşüncelerini söylerken elbette profesyonel futbolu kastetmiyordu. Bütün iyi yönlerimi futbola borçluyum. Doyuma ulaşmam. 1989 yılında Buenos Aires'te Arjantin takımlarından Juniors ile Racing arasında yapılan bir maç beraberlikle sonuçlandı. Yönetmelik gelince bu durumda penaltı atışlarına başvurmak gerekiyordu. 12 adımdan atılan penaltıları seyirciler önceleri büyük bir heyecanla tırnaklarını yiyerek ayakta izlediler. Racing'in golünü taraftarlar sevinçle karşıladı. Arkasından Juniors'un golü geldiğinde karşı tribünlerden sevinç nidaları yükseldi. Daha sonra Racing kalecisinin kale direklerinden birine doğru atılarak topu soğuşturması üzerine bir alkış tufanı koptu. Başka bir alkışta aldatmaca harekete kanmayıp topu kalenin ortasında bekleyerek golü önleyen Juniors'un kalecisi içindi. 10. penaltı atışında yine bir alkış koptu ama 20. golden sonra seyircilerden bazıları tribünleri terk etmeye başlamıştı. 30. penaltı atışını ise statta bulunan az sayıdaki seyirci isteyerek izledim. Penaltı atışlarının ardı arkası kesilecek gibi değildim. Beraberlik bir türlü bozulmuyordu. 44. penaltı atışından sonra maç bitti. Bu penaltı atışlarıyla dünya rekoru kırılmıştı. Ama statta bunu kutlayacak kimse kalmamıştı ve hangi tarafın kazandığını da bilen yoktu. 14. ayrımın sonu, sayfa 222.